Ayrım 11, Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 103. 4. Her şey Bakırköy'deki gibiydi, sanki hiçbir şey değişmemişti. Buradaki yumurtacı da Tatar, balıkçı Ermeni ve ekmekçi Taşralıydı. Buradaki salepçi de "Salep, Salep!" diye bağırıyordu ve ciğerci Gegi idi. Kuzey Arnavutluk halkından, Gegi lehçesini konuşan Müslüman Arnavut. Acem helvacı keten helvayı aynı makamla bağırıp satıyordu. Ama burada baş ağrısı ile uyanıyor ve pencereyi açınca artık "Allah'a şükürler olsun" diyemiyorsun. Karanlık basınca ağlıyorsun. Şehirde akşam vakti ne hazin. Sonbahar geldi ve arkasından kış. Sobaları yaktılar. Eskiden oturma odasında yanan mangal şimdi yosun ve örümcek ağı tutmuş bir halde ikilerde duruyor. Artık modası geçmiş. Yine akşamları bekçinin ayak sesleri Loksandra'nın uykusunu getiriyor. Böyleyken kendini emin hissedemiyor çünkü kapılar her zaman kilitlenmiyor. Herkes yorganına sarınıp yatağına yatmıyor. Kilio, Tarnana'yı sık sık yanına alıp Elengaki'nin evinde verilen partilere ya da Elengaki'nin kızları ve Bebeka ile tiyatroya gidiyor. Pera'da sokaklar sabahlara kadar insan dolu. Burada ne gece geceydi ne de gündüz gündüz. Mevsimlerden ilkbahar mı, sonbahar mı bilmiyorsun. Artık misafirlik kalmadığı için bayramları, seyranları da unutuyorsun. Bunların modası geçti. Sevdiklerini bile 40 yılda bir görüyorsun, gördüğün gibi de kaybediyorsun. Geldikleriyle gittikleri bir oluyor. Ağırlayacak yerin var mı ki zaten? Gecenin esrarı, yatağın tadı kalmadı. Evin ne mermer döşeli avlusu ne sarnıcı var. Bir kuyusu olsa barim de içinden guyguycu çıkıp seni biraz titretse. Neyse ki Elengaki'nin evi dirsekte, yoksa Loksandra deli olurdu. Elengaki de kederliydi. O da kızını evlendiremiyordu. Yani 30'una gelmiş ve çirkin olan kızı Efterpi'yi. Evfimia'nın daha sözü edilmiyordu. Çünkü sırasını beklemesi gerekiyordu onun. Yoksa Evfimia çapkın ve çok güzel bir kızdı. Onu evlendirmek kolaydı. Hele şimdi Bebeka'nın bol para kazanmakta olduğu şu sırada. Elengaki, "Ah!" diye içini çekti. "Çocuğumu kaybedeceğim Loksandra, tıpkı senin çocuklarını kaybettiğin gibi." Bebeka Karaköy'de sarraf dükkanı açmış, işleri ilerletmiş ve sonra da bankerliğe başlamıştı. Artık hamama gitmek istemiyor. Eve çinko bir banyo getirmişti. Kovayla odaya sıcak su taşıyorlar. Ah sorma, bunları hatırlayınca Elengaki'nin soluğu kesiliyor. Bebeka çömelip banyoya giriyor, kurbağa gibi oturuyor, yerinden kımıldayamıyormuş. Sözde yıkanıyor Loksandracığım, sözde yıkanıyor, kıçını yıkadığı suyla yüzünü yıkıyor. Bu Avrupalılar çok pis insanlar olmalı eleni. Çok pis diyorum sana, üf. Loksandra elini sallayıp burnunu tutuyor. Üf, leş gibi. Çocuğumu kaybediyorum, Loksandra, kaybediyorum. Şimdi o da bana tenezzül etmemeye başladı. Susayım daha iyi, yoksa üzüleceğim. Loksandra düşünceli, Agaton'un Manolyos'unu görüyorum, imreniyorum dedi. Dimitrakis'ini, Thanasios'unu görüyorum, seviniyorum. Şekerlerim benim. İyi ki benim Aleko'yu marangoz yapmışım. Ah, ah. Benim de bizim Andriko'yu okutmadığım iyi olmuş. Senin de o zamanlar altın küpü bulman ortalığı karıştırdı. Ne altın küpü Mori, ne bu kusup durduğunuz yalan? Loksandra'nın yanakları kararıvermişti. Yavaş ol, ne bağırıyorsun öyle? O güne kadar hayatlarında hiç kavga etmemişlerdi, şimdi ise münakaşaya başlamışlardı. Loksandra gözlerini sokağa dikmiş, parmaklarıyla kanepenin örtüsü üzerinde tambur çalıyor, Elengaki'den yana bakmamaya çalışıyordu. Sokaktan, "Lingua cervello, İtalyanca, dil, beyin," diye bağıran satıcının sesi duyuldu. Loksandra uzun zamandır kızartılmış beyin yememiş olduklarını hatırlayınca satıcıya tam seslenecekken caydı. İçinden, "More, hadi git işine," dedi. Son zamanlarda yemek pişirmek zoruna gitmeye başlamıştı. Mutfağa da artık geç ve ara sıra iniyordu. Buna canı sıkılan Tarnana yapayalnız dalavere çeviriyordu mutfakta. Loksandra birden yaşlandığını hissetti. "Eleni," diye seslendi ve durdu. Ne diyeceğini bilmiyordu. Eleni ayağa fırladı. "Ne var Loksandra?" "Eleni, gidelim." Elengaki, "Tatavla'ya mı?" dedi. "Ya Allah iyiliğini versin. Bayram yapsana, atsana şapkanı sokakta havalara." Kadını azarlamış, şimdi gönlünü almaya çalışıyordu. Ertesi gün erkenden yola düştüler. Kilio'nun yanına gidip kalacak olan Efterpi annesiyle Loksandra'yı arabaya bindirdi, öperek uğurladı. "Ne kadar kalacaksınız Tatavla'da?" Loksandra, "Canımızın istediği kadar," dedi. Elengaki, "Evimize göz kulak ol," dedi. "Sözümü dinle." Loksandra, bizim eve de dedi. Kedilerle papağanı unutma. Gözünü aç yoksa öldürürüm seni. Bizimki Leo'ya güvenilmez. Araba Pera'nın ana caddesine girdi, Taksim'i geçti. Pangaltı'ya vardılar, sola saptı ve Tatavla'ya giden yolu tuttu. Loksandra cebinden tatlı sucuk çıkardı. Nah ye. Koyacak yerleri olmadığından o yıl Noel için fazla çerez almamışlardı. Paskalya öncesi aldıklarından da yalnız bu tatlı sucuk artmıştı. Bayram yapmayı kimin canı istiyordu ki zaten? Kimsesiz ve yalnız. Epaminonda da mektup yazmaz olmuştu. Söyleseler miydi ona neden canını dişine takıp Pera'ya taşınmış olduklarını? Ya öteki, Kilio'ya tatlı tatlı bakan arkadaşı? Loksandra bu işe Kilio'nun hatırı için razı olmuştu. Ama şimdi buyurun işte. Anlatsa mıydı ona bütün bunları? Eleni hava kara çevirecek haberin olsun. Tatavla'daki tumbaya varmışlardı. Ay Dimitri Kilisesi'nin kapıları açıktı ve halk akşam duasından çıkıyordu. Araba Agato'nun evi önünde durunca mahallenin bütün perdeleri aralandı. Drossi koş koş Kona Loksandra gelmiş. Aa nasıl olur? Loksandra Tatavla'ya uğramayalı yıllar geçmişti. Zaten eskiden de evden pek çıktığı olmazdı. Çıkıp gezmeyi canı istemezdi. Ev işleri ona yeterdi. Ne olmuştu o işlerine şimdi? Yapacak kimdi ki? Neredeydi dikiş bohçası, ipekleri, yünleri ve iğne kutusu? Nerede Allah aşkına? Bilen yok. Yüklü elinden gitmişti. Kavanozları, bütün eşyaları elden gitmişti. Agato kapıyı açınca, ''Aa kim gelmiş?'' diye bağırdı. Loksandra arabanın içinden, ''Aa ya?'' diye bağırdı. ''Şimdi ben de sokaklara düştüm. Duymadın mı?'' Dimitraki ile Tanasio arabaya koştular. Manolio kapıya çıktı. İki av köpeği ile beş de kedi geldi. ''Canım ne oluyor burada?'' ''Buyurun, buyurun hoş geldiniz. Tanasio koş terlik getir. Pist mori, buradaki odaya geçin daha sıcak.'' Sonra sevinç içinde Agato'nun oturma odasına geçtiler. Odanın ortasında mangal yanıyordu. ''Şapkalarınızı çıkarın, pabuçlarınızı da, mindere oturup rahat edin. Nah şu köşeye pist, mori.'' ''Canım bırak hayvanı, zararı yok. Ah ne güzel kedi bu, nereden buldun?'' ''Agato, benim Kalipso bu.'' ''Tabii ya, ben de Kalipso'yu eve aldım. Ver onu, kucağıma ver.'' Loksandra'nın Kalipso'nun tüylerine değen eli elektriklendi. Manolio, duvarın dibinde duran masanın kadife örtüsünü hafifçe kaldırıp, çekmeceden kahve kutusunu, cezveyi ve fincanları çıkardı. ''Gel Agato, kahve.'' Agato, sürahiden su almak için Sultan Aziz'in kafasını yana çekti. Manolio mangalı işeledi. Mutluluktan Loksandra'nın gözleri yaşarıyordu. ''Senin Sultan Aziz hala duruyor desene, benimkini kırdılar hayırsızlar.'' Tanasio yukarıdan ayvar reçeli getirdi. Loksandra gözleri parlayarak, ''Aa ayvar reçeli mi yaptın?'' dedi. Onu duyan Agato şaşırdı. ''Annesine ne olmuştu?'' böyle şeyler soruyordu. Loksandra, ''Portakal yaptın mı?'' diye yeniden sordu. ''Portakal reçelimi de yaptım.'' dedi Agato. ''Greyfurt'u daha pişirmedim. Al getir de hazır ben buradayken senin için pişirivereyim. Yarın da dikiş bohçanı açıp bana biraz bez ver. Manolya'ya bir çift terlik dikeyim. Ayağındakiler eskimiş. Kalanıyla da sana tencere bezi yapayım. Kalk, bana bak, bir makara da iplik getir bana, dantel öreyim.'' Ertesi gün tahta çan çalmaya başladı. Trion Yerarhon günüydü. Erkenden kalkıp kendini tazelemiş olan Loksandra, Elengaki ve Agato'yu yanına alıp kilisenin yolunu tuttu. Agato'nun kanepesi Aytanasi Kilisesi'ndeydi. Loksandra yol boyunca dualar mırıldandı. ''Anne dikkat et, elimi tut.'' ''Neden canım? Kambur muyum, topal mıyım? Haydi çekil oradan.'' Onu itip yürüdü. Elengaki, ''Hava döndü.'' dedi. ''Evet, öyle güneş çıkıyor.'' Dağ yamaçlarını yalayıp gelen hava toprak, güneş ve ot kokuyordu. Elengaki, ''Ne güzel kokuyor.'' dedi. Az sonra Agato da, ''Ne tatlı.'' dedi. Loksandra gözlerini yarı kapamış, derin derin nefes alıyordu. Çok geçmeden yavaş yavaş bir şarkı mırıldanmaya başladı. ''Karabaşı yarpuzu, kalkinin suyu, güzel katingakim benim, ah seni çok seviyorum.'' Yanakları kızarmıştı, belini doğrulttu, göğsünün elinde olmadan şiştiğini hissediyordu. İçten bir oh çekti, rahatladı. Az sonra bir oh daha çekti. Oh, Allah'a şükürler olsun. Sonra birden, her şey ne güzel. Ah, yaşa panayağımı. Her sözün üzerine basa basa her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Tıs diye bir ses çıkarıp başını salladı. Elengaki sordu. Neyin var Loksandra? Hiçbir şey. ''Biliyor musun ne diyorum Agato? Ben buradayken senin o eski çeyizlik yorganını çıkarsan da söksem.'' Of be anne, yerinde duramıyorsun. Hangi birini yapacaksın? Bir terlik diyorsun, bir yorgan diyorsun. Otur biraz da kemiklerin dinlensin. Nedenmiş? Yaşlandım mı ki oturayım da kemiklerim dinlensin? Çok şükür daha ne salyam ne de sümüğüm akıyor. Ertesi gün erkenden kalkıp hamama gittiler. Agato yüklüğünü açmış, çizgili peştemalları, yumuşak ve katı keseleri, nasır taşlarını, kalın bornozları, çeyizliğinden kalan sedef işlemeli takunyaları çıkarmıştı. Dönüşte önüne çıkarılan haşlama tavuğa ve üstüne gelen muhallebiye Loksandra sevinmişti. Saçlarını taramadan altın sarısı boncuk işlemeli beyaz atkılarına sarınıp yemeğe oturmuşlardı. Loksandra'nın beline varan saçları dalga dalgaydı. Manolyo gülerek, ''Senin saçların hiç ağarmayacak mı?'' diye sordu. ''Neden ağarsınlarmış canım? Beni zorla yaşlandırmak mı istiyorsunuz?'' Erkekler gittikten, bulaşık yıkandıktan sonra üçü odaya geçip mindere uzandılar. ''Eleni teyze, al yastığı başının altına koy.'' ''Neden?'' yüzünü buruşturarak, ''Güpegündüz neden uyuyayım?'' ''Sütçü beygiri gibi ayakta sallanıyorsun.'' ''Sallandığım falan yok, siz konuşuyorsunuz, ben dinliyorum.'' Loksandra Agato'ya göz kırpıp güldü, işaret etti. Giyecek bir şey at ona. Agato önce Elengaki'ye sonra da Loksandra'ya giyecek bir şeyler verdi. Bu da ne? Aman al bunu istemem. Gündüzleri hiç uyuyamam ben. Hiç uyuduğumu gördünüz mü? Siz konuşuyorsunuz, ben hepsini duyuyorum. Çok geçmeden üçü de horlamaya başladılar. Kahve zamanı gelince Elengaki parmağını Loksandra'ya salladı. Kahve yapma sırası sende hanımefendiciğim. Kimde, bende mi? Aa, ne güzel sizi dinliyordum. Kahve bitince Loksandra yorgoların ne alemde olduklarını sordu. Şu Aspasya'da bir günlüğüne olsun çıkıp gelemiyor. Agato, şimdi onlar Kadıköy'e baba Grigori'nin ölümünden sonra onlara kalan eve yerleştiler dedi ve Elengaki'ye işaret etti. Yorgo ölmüş, ölüm haberini üzülmesin diye Loksandra'dan saklıyorlardı. Akşam erkenden yattılar ve Loksandra Kalipso'yu yanına aldı. Loksandra ile Elengaki Tatavla'da 10 gün kaldılar, sonra evlerine döndüler. Birkaç gün sonra Güney Amerika'dan bir kart geldi. Kartı onlara her ay para getiren yazıhanenin adamı getirdi. Kart Yorgaki'den geliyordu ve üzerinde ''Sizleri unutmadım'' yazılıydı. ''Başka ne diyor?'' ''Sizi unutmadım'' diye yazıyor anne. ''Adam başka ne desin istiyorsun?'' Loksandra istavroz çıkardı. Kuru kuru bir, sizi unutmadım mı? Epaminon da için bir şey demiyor mu? Gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Ne var ne yok, bilmem ne filan fıstık. Hiçbir şey demiyor mu? Kilio, demiyor işte diyerek kartı alıp yukarı çıktı, odasına kapandı. Loksandra, Sultana ve Tarnana ile yemek odasında kala kaldı. Dışarıda yine yağmur başlamıştı. İstanbul'da yağmurlar bir başladı mı günlerce sürer. Ah diye esnedi Loksandra. Saat kaç? 4. Daha 4 mü? Hay şeytan, bugün de geçmek bilmiyor. Bari bir leblebici geçse de biraz leblebi alsalar. Aa, işte geçiyor. Tarnana koş cama vur. Dur, leblebice dur. Pardali uyandı, etrafına bakındı. Ne olduğunu görmek için divanın yastığına çıktı. Artık evi iyice tanıdığı için sokağı merak etmeye başlamıştı. Aslan daha da çok meraklıydı sokağa. En çok da mahallenin köpeklerine meraklıydılar. Bakırköy'ün köpekleri onları rahat bırakıyor, sokağa çıkmaktan korkmuyorlardı. Ama buranın köpekleri... Mahallenin dayısı olan Karabaş ne zaman Loksandra'yı pencerede görse, ön ayaklarını duvara dayayıp tatlı tatlı ona bakıyordu. Tatlı tatlı bakıyor, yalanıyordu. Camın arkasından köpeği gören Pardali, pıh, yapmıyordu. Loksandra, öyle değil mi? Kimsesizlik zor dedi. Tarnana mutfaktaki kemikleri getir hele. Haydi oğlum benim. Sultana şuna bak nasıl anlıyor. Çok sevimli bu maskara. Loksandra gülüyor, gülmekten kırılıyor. Tatavla'ya gittiği günden bu yana Loksandra çok değişmişti. Şu sarı köpeğe de bak. Buraya geldiğimizden beri hiç şişmanlamadı. Çok güzel olacak bu. Daha sonra şu dişi kara köpek doğurmak üzere. Dinle sultana, bak sana ne diyeceğim. Kilerdeki çuvalı çıkar. Bu köpeği de şerbet diye çağıralım. Duyuyor musun sultana? Onun adını şerbet koyalım. Sultana su içmek için yerinden kalktı. Sultana dur, nereye gidiyorsun? Şu kara benekli beyaz köpeği görüyor musun? O değil, ötekine diyorum. Ve birdenbire, hoşt hoşt bre. Tarnana kemiklerle odaya döndü. Şimdi değil, dur, pencereyi açma. Koş Tarnana, bırak kemikleri de gel. Şu sünefeyi gör. Küçük bir dişi köpekle kavga ediyor arsız. Aman koş Tarnana, ay, canın çıkmasın emi. Uzaktan hırpaninin sesi duyuldu. Köpekler kulaklarını kabartıp birbirleriyle bakıştılar. Havlasınlar mı, havlamasınlar mı? Gencecik bir inek iki kere hav hav dedi, sustu. Hırpaniye hiçbiri havlamazdı. Hırpani dilenci değil, sanatçıydı. Hırpani'yi, şarkılarını ve oyunlarını bilmeyen şehirli mi vardı? Leylelo Hırpani, Kasımpaşa Meydani, ver mendili, ver onluğu, ver ekmeği, brrr. Aferin Hırpani, iyi yaptın da geldin. Birkaç gün sonra da Karagöz geldi. Biri perdeyi, biri de içinde kuklaların bulunduğu tahta sandığı taşıyan iki sanatçı sokakta durup gösteriye başladılar. Karşıda oturan Monsieur Arti'nin karısı Madame Surpiu, kapıya çıkıp oyunculara bir onluk verdi. Karagöz bu güzel Ermeni pilicine tatlı tatlı bakarak dokunaklı bir sesle şarkı söylemeye başladı. Gel mararom benim, seni bir göreyim. Balık kızartıyorum mutfakta, gelemem. Bırak balıkları yansın, çık da gel. Çünkü mararocuğum, seni çok seviyorum. Ermeni kadını Loksandra'ya selam verdi ve içeri girdi. Saat kaç oldu tarnana? Vakti geldiyse gidip helvayı ateşe koyayım. Akşama Elengaki kızlarını alıp gelecekti. Yandaki bayan Yoryadi de gelecekti. Ne yaparsın? Allah'a şükürler olsun diyelim. Pera'nın da güzel yanları vardı. 11. ayrımın sonu, sayfa 113.